Resul-i Ekrem ve Nebiyye Muhterem Sertacül Enbiya sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin âl ve ashabının Enbiya-i İzam Sadat-ı Kiram Efendilerimizin ruhlarına vakfında bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı vakitler olsun çok kıymetli kardeşlerimiz. Bu sohbetlerimiz muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Faziletler Medeniyeti isimli eserinden devam ediyorduk. Ancak ayda bir defa da Altınoluk Dergisi'nde çıkan yazısını burada okumaya, anlamaya çalışıyoruz. Bu ayki sohbeti Gönül Bahçesi'nden Hak Dostlarından Hikmetler ana başlığı altında Şeyh Sadi'den yani 1200'lü yıllarda yaşamış İslam klasiklerinde en çok eseri okunan zatlardan Şeyh Sadi'nin üç sözünden günümüze mesajlar taşıyor bu güzel Allah dostum. Konu ne? Konu biraz daha bazen bizi ürküten ama hak dostları için çok daha farklı anlamı olan ölüm. Ölüm kimi için bir şeb-i aruz, kimi için bir tükeniş, bitiş, kimi için arkadan ümitlerle dolu, kimi için korkularla dolu bir vaka. Gerçekten insanoğlu var olduğu günden beri hep ölüm üzerine kafa yormuş. Ne olacak diye. Ölümden sonra ne olacak? Daha doğrusu insan niye ölür? Dünyaya geldi. Niye ölüyor peki? Ölürse ne olacak? Bunu da inançlara göre farklı yorumları olmuş. Öte aleme inananlar daha farklı bakmışlar. Yaşıyoruz. Güzel yaşamamız lazım. Güzel ölmemiz lazım ve güzelliklerle buluşacağız inşallah demişler. İnanmayanlar, dünyaya bir kere geldik, keyfimize yaşayalım demişler. Ama o da onlara mutluluk sağlamamış. Onun için bugün hem Şeyh Sadi'den hem de çok muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızdan bu konudaki mesajları okumuş olacağız. Yani 8 asır evvelki bir İslam mütefekkirinden günümüze yansıyan güzellikler diye. Ancak tabii muhterem hocamızın okuduğu aşr-ı şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir yaralanması üzerine insanların adeta eyvah Resulullah da öldü diye feryatlarını ifade eden, açıklayan ve Allah Resulü'nün konumuyla bizlerin o işe yani ölüm hadisesine nasıl bakmamız gerektiğini belirten ayet-i kerimeler var. Âl-i İmrân suresinin 144 ve 148. ayetleri. Teberrüken oradan başlamak istiyorum. Konu biraz daha kolay anlaşılsın diye. Şöyle belki ayet-i kerimenin iniş sebebi, Uhud Savaşı'nda Abdullah bin Kamiye adında bir müşrikin attığı taşla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dişi kırılmış ve yüzü de yaralanmıştı. Ya bu düşman askerinin Muhammed'i öldürdüm dediğini duyan biri eyvah Muhammed öldürüldü diye bağırmaya başladı. Bu yalan haber Müslümanlar arasında yayılmış, asker de paniğe kapılmıştı. Evet, yalan bir haber. Günümüzde olduğu gibi o günde yalan haberler hemen yayılıyor. Paniğe kapılmıştı. Ancak Resulullah Resulü Gönüller Sultanı Hazreti Peygamber buradayım. Buraya gelin diye bağırıyordu. Ben ölmedim dedi. Ben buradayım. Ama onlar hani böyle bir yalan haber vermek suretiyle Müslümanların maneviyatını kırmak istiyorlar. Ve Muhammed'i öldürdüm diyor. Evet. Bir ok atmış, dişi kırılmış, yaralanmış Allah'ın Resulü ama hayatta. E peki ölüverseydi ne olacaktı? Cenab-ı Hak işte ona cevap veriyor. Ölürdü de. Peki ölürse ne yapacağız? Hazreti Ebu Bekir'in yaptığını yapacağız. Hani Allah Resulü nihayette bir gün geldi, Cenab-ı Hak onun da ruhunu Refik-i Ala dedi Efendimiz, yüce dosta dedi, gitti. Gidince de Hazreti Ebu Bekir Efendimiz vardı, gitti, üzerindeki örtüyü aldı, mübarek alnından öptü, dedi ki, ya Resulallah ne kadar güzel yaşamıştınız siz. Şimdi de ne kadar güzel ölmüşsünüz. Niye öyle dedi peki? Çünkü Allah Resulü'nü bir savaşta bir sahabesi öldüğünde böyle görmüş. Bir savaşta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabesi ölüyor, gidiyor onun alnından öpüyor ve diyor ki sen ne güzel yaşamıştın benim güzel sahabim. Şimdi de ne güzel ölmüşsün. Demek ki ölüm karşısında Müslüman'ın tavrı bu olmalı diyor Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. O sonraki bir hadise. Biz yine oraya dönelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben buradayım, buraya gelin diye bağırıyordu. Etrafını çevreleyen yaklaşık 30 kişilik bir grup yiğitçe Allah Resulü'nü savundular. İşte 144. ayet, biraz sonra mealini okuyacağım ayet, belirtilen yalan haber üzerine infiale kapılan Müslümanları tenkit etmekte, Hazreti Muhammed'in de fani, İslam'ın baki olduğunu, bu sebeple o ölse dahi Müslümanların bunu sükûnetle karşılayıp dinlerinde sebat etmeleri gerektiğini hatırlatmakta. Ve ne buyuruyor peki Rabbimiz? Ve ma Muhammedun illa resul kad halet min kablihi rusul efe immate ev kutilen kalebtum ala a'kabikum. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse siz gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim böyle geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olamayacaktır. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Evet, o bir Resul, o bir elçi size Allah'ın dinine davet ediyor, size Allah'a davet ediyor. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet, 63 yaşında vefat ettiğinde, biraz önce Hazreti Ebu Bekir'in tavrını ifade etmiştim. Orada ikinci bir sahne daha var. O sahne ne? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, böyle ashabın bir anda zihni dağılıvermiş, hayır diyor, Resulullah ölmedi. Kim Resulullah öldü derse kılıcımla kafasını vururum onun. Hazreti Ömer'i kim durdurabilir o sıradaki? Ama bir Ebu Bekir Efendimiz var. Allah onun kalbine o sekineti ilahiyeyi indirmiş değil mi? Onun kalbi farklı. Varıyor Hazreti Ömer Efendimizin yanına. Ömer diyor indir o kılıcı bir kere. Bir, Resulullah öldü. Sen ölmedi diyorsun ama Resulullah hani bizim kelimemizle zahiren şu dünya hayatındaki ömrü bitti. Evet. Kim Resulullah Efendimiz'e bugüne kadar mabut diyorsa bildik işte o da insan öldü. Ama Allah onun bizi çağırdığı, onun bizi kendisine çağırdığı Allah Hayyü la yemut. O hayat sahibi ve asla ölmeyen yüce bir Rab. O varsa biz de kulluğumuza devam edeceğiz. İşte Ebu Bekir Efendimiz'in diğer bütün ashab-ı kiramdan farkı buydu. Allah onun kalbine çok daha farklı bir sekinet-i ilahiyeyi indirmişti. Dolayısıyla da ayet-i kerime bir anda Resulullah öldü deyip de haber verenlere karşı kafası dağılanları tenkit ediyor. Allah Teala tefsir böyle. Yani peygamber ölür veya öldürülürse siz geriye mi döneceksiniz? Elhamdülillah bu ümmette geriye dönmedi. Kıyamete kadar onun dini baki kalacak. Resulullah da hep gönlümüzde yaşayacak. Ezanlarımızda yaşayacak. Kametlerimizde yaşayacak. Teşehhütlerimizde yaşayacak. Öyle değil mi? Şimdi her gün dünyanın her yerinde ve eşhedü enne Muhammedur Resulullah diye semalara namı yükseliyor. Teşehhütte ellerimizi iki dizimizin üstüne koyuyoruz. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek yine onu namazda Allah'ın huzurunda gönlümüze yaşatıyoruz. Onunla selamlaşıyoruz. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullah diyoruz. Her gün selamlaşıyoruz Efendimizle biz. Namazdaki her tahiyyatta Efendimizle selamlaşıyoruz. Onun için İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki namazda, teşehhütte Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullah dediğiniz zaman onu böyle bir nakleder gibi değil, sanki Resulullah karşınızda da ona selam veriyormuşsunuz gibi okuyun. Namaz Allah'ın huzurunda duruştur ama Resulullah'ı unutmadan ona da selam veriştir. Bu ince bir mana tabii. Sonra da ayet-i kerime buyuruyor ki hiçbir kimse yok ki ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. O müsaade etmedikçe kimse ölmez. O müsaade ederse de ölümün önünde bir engel yoktur. Evet. Ölüm belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim dünya nimetini isterse kendisine ondan veririz. Ama kim de ahiret sevabını isterse ona da bundan veririz ve biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Sonra da yine ashab-ı kerama hitaben ve bütün çağların müminlerine hitaben nice peygamberler vardı ki beraberinde birçok Allah erleri bulunduğu halde savaştılar. Bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de zaaf gösterdiler. Asla boyun da eğmediler. Evet. Ve keyyin min nebiyyin katele ma'hu rabbiyun kesir. Nice peygamberler vardı ki onların beraberinde birçok Allah erleri bulunduğu halde o peygamberler savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı da gevşeklik göstermediler, zaaf göstermediler, boyun da eğmediler. Allah sabredenleri sever. Öyleyse ey müminler, siz de bir takım sıkıntılar gelebilir başınıza ama gevşemek yok, zaaf göstermek yok, boyun eğmek de yok. Allah size neyi emrediyorsa onu yerine getireceksiniz. Neden yasaklıyorsa onlardan da kaçacaksınız. Peki böyle sıkıntılar, böyle dertler, böyle imtihanlar geldiğinde peki ne demek gerekiyor? Onların sözleri sadece şöyle demekten ibarettir. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı yolunda sabit kıl. Evet. Ve tebbit akdamena fensurna alel kavmil kafirin. Kafirler topluluğuna karşı da bize güç ver, bizi muzaffer kıl. Yani korkarım, kaçarım, zaaf gösteririm değil Müslümanın tavrı. Müslümanın tavrı gevşeklik göstermemek, zaaf göstermemek, İslam dışı güçlere boyun eğmemek ama sıkıntılar geliyorsa da ya Rabbi ayaklarımızı sabit eyle, kafirler topluluğuna karşı da bize yardım eyle demekten ibarettir. Cenab-ı Hakk'ın müminler için çizdiği yol haritası, kalbi kıvam bu kıymetli kardeşlerim. Sonunda Allah da onlara dünya nimetini ve daha da önemlisi ahiret sevabının güzelliğini verdi. Allah muhsin kullarını sever. Evet, burada genelde tercümelerde iyi davrananları diyor ama muhsin kelimesi çok farklı manaları ihtiva ediyor. Yaptığı işi güzel bilen, yaptığı işi her şeyi en güzel şekilde yapan, yaptığını da Allah'ın huzurunda olduğunu idrak ederek yapan insana muhsin deniyor. Ve Cenab-ı Hak da muhsinleri sevdiğini buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da malumunuz ihsanı tarif ederken ihsan Allah'ı gördüğünü hissederek Cenab-ı Hakk'a kulluk yapmaktır diyor. Şimdi biz bu ayet-i kerimelerin izahından sonra dönelim Şeyh Sadi'nin sözlerine ve Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızın yorumlarını. Şeyh Sadi Hazretleri diyor ki, takdir-i ilahi birinin can damarını kesti, onun bir dostu da onun ölümüne feryad-ı figan ederek ağladı. Ya insan öyle değil mi? Bir dostu ölünce de ağlamaya başlıyor. O kimsenin böyle ağlayıp sızladığını gören basiret sahibi bir zatsa ona dedi ki, mümkün olsaydı ölen senin yüzünden kefenini yırtar ve şöyle derdi. Benim için bu kadar üzülecek ne var ki? Öldümse senden bir iki gün önce sefere çıktım. Sen ölmeyecek misin ki benim vefatımda bu kadar yanıyorsun yani? Evet, ben öldüm yani bir ölü şöyle kefenini kaldırsa bize ne der? Bakar ki etrafındaki dostları ağlıyorlar, sızlıyorlar. Ya ne yapıyorsun? Ya ben de sizden birkaç gün evvel sefere çıktım işte. Siz benim arkamdan gelmeyecek misiniz? Onun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, değerli kardeşlerim, her kabir ziyaretinde önce bir selam veriyor. Canlıya selam verir gibi. Sonra ne buyuruyor? Biz size geleceğiz diyor yani. Siz bizden önce gittiniz. Esselamu aleyküm dâre kavmin müminin. Ey müminler diyarının sakinleri, sizlere selam olsun. Evet, bize kabir ziyareti de budur. Burada işte Hüdayi Hazretleri'ni ziyaret ediyorsak söyleyeceğimiz söz bu. Esselamu aleyküm dâre kavmin müminin. Etrafında bir müminler cemaati var. Sanki onlar canlılarmış gibi, orada bir farklı sofra kurmuşlar gibi, onlara bir selam vereceğiz, başka bir şey değil. Onlar bizden selam istiyor. Resulullah böyle yapmış çünkü. Sonra da وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاهِكُونَ İnşallah merak etmeyin, biz de sizin yanınıza geleceğiz. Siz geriye gelmeyeceksiniz ama biz oraya gideceğiz. Şeyh Sadi de diyor ki işte, gerçeği gören bir kimse bir ölünün üzerine toprak attığı zaman o toprağı ölüye değil, kendi üzerine attığını bilir ve kendi yüreğine yanar. Evet, toprak atıyoruz ama o toprağı ölünün üzerine değil, kendi üzerine attığını düşünüyor. Bir gün ben de bu kabre gireceğim, benim üzerime de toprak atacaklar ve sen kendi derdine yan. Derler ya, Türkçemizde güzel bir söz var, sen kendi derdine yan. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Evet, arkamızdan dua kılanlardan Allah razı olsun, değil mi? Ve şimdi muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi üstadımız devam ediyor. Buyuruyorlar ki, ölümün yaşı yok. Dünyaya gelen her insan bir ebediyet yolcusudur. Cenab-ı Hak ölüme ve ahirete her an hazırlıklı olalım diye ezelde takdir ettiği ecelin vaktini biz kulları için meçhul kılmıştır. Ayrıca ecelin bu meçhuliyeti yani bilinmezliği hayatın devamı içinde lüzumlu olan bir rahmet tecellisidir. Cenab-ı Hakk'ın bir rahmetinin tecellisi olarak biz ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Zira insanoğlu ne zaman öleceğini tam olarak bilseydi ölüme yaklaştıkça adeta her gün ölüp ölüp dirilir, hayatın icablarını yerine getirecek mecali bile kalmazdı. Yani insan, beşeriyet icabı bir gaflet vesilesiyle hayatını huzurlu ve dengeli bir surette devam ettirebilmektedir. Yani şu hayatta yaşıyorsak aslında bir gafletten dolayı, yani gaflet de yerine göre bir nimet. Rahmetli Necip Fazıl Bey bir metninde bir Allah dostunun kendini dışarıya attığını, niye attın kendini dışarı dediklerinde de gafleti arıyorum dediğini. Evet, Bazen insan gafleti de arar. O yakınlığı hissettikçe de hayat zorlaşır böyle yani. Ama bir başka açıdan baktığınız zaman da o beraberlik, maiyet, akrabiyet, muhabbet insana çok daha farklı güzellikler verir. Evet. Fıtratımız icabı belki gaflet arıyoruz. Biraz daha beşer sıfatımızı yaşamak istiyoruz onun için. Mühim olan da bu gafleti aşırıya kaçırmamaktır. Bunun için bir ebediyet yolcusu olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalı. Bu fani cihan misafirhanesinde kalıcı edasıyla oturmaktan da sakınmalıyız. Misafirhanedeyiz, misafirliğin süresi var. Değil mi? Misafirliğin süresi var yani. Süreli olan duruşlara misafir deniyor. Bu hususta Hazreti Osman'ın şu ikazı ne kadar ibretlidir. Ey Ademoğlu! Unutma ki dünyaya geldiğin günden beri ölüm meleği peşinde dolaşıp durmakta. Bir yandan da senin boynundan atlayıp bir başkasını yakalamakta. Sen dünyada bulunduğun müddetçe bu böyle devam edecek. Bir taraftan senin yanında dolaşıyor, bir taraftan da atlayıp başkasının canını alıyor. Ancak bir gün gelecek ki başkalarının boynundan atlayıp seni yakalayacak. Bu hiç beklemediğin bir anda olabilir. Öyleyse son nefese daima hazırlıklı ol, gafil avlanmamaya çalış. Çünkü ölüm meleği senden asla gafil değildir. Kim söylemiş bunu? Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz. Hasan Basri Hazretleri de şahit olunan cenaze manzaralarından nasıl ders almak gerektiğini ifade sadedinde şöyle buyuruyor. Azrail aleyhisselam rızkını tüketip ömrünü tamamlayanın canını alır. Vefat eden kişinin evindekiler feryad-ı figan ederler. Azrail ise hal lisanıyla onlara şöyle der. Siz niçin bu kadar çok ağlıyorsunuz ki? Ben bu insanın ne rızkını yedim, ne de ömründen kestim. Rızkı tükendi, ömrü sona erdi, emri hak vaki oldu. İlahi talimat gereği canını aldım. Beni niye suçluyorsunuz ki? Boşuna ağlamayın. Ben devamlı olarak buraya gelip gidecek ve hiçbirinizi geride bırakmayacağım. Evet. Hasan Basri Hazretleri sözlerine sonra şöyle devam eder. Eğer ev halkı Azrail'i görseler, dediklerini duysalardı, ölüyü unutur, kendilerini ağlarlardı. Evet. Bu bakımdan hemen hemen her gün konu komşu, eş dost, akraba, yakın uzak çevremizde cenaze haberleri ve manzaraları görürken ölümü kendimize uzak görme gafletinden kurtulmalıyız. Fırsat eldeyken de son nefesimizi güzelleştirmeye gayret etmeli, kabre ve ahirete hazırlanmaya çalışmalıyız. Ölümü böyle okumak gerekiyor yani. Ölümden korkmamalı. Ya ölüm hayat kadar, yaşamak kadar bir gerçek. Gerçekse ölünce ne olacak? Onun derdine düşmek gerekiyor. Evet. Merhum Sami Efendi Hazretleri buyururlardı yani. Ve külle insanın elzemnahu tayirahu fi unuk. Ayet-i Kerime'yi okur. Sonra buyururlardı ki boynumuzda bir kulluk halkası var. Evet. Bu halkayı iyi tutmak lazım yani. Boynumuzda bir kulluk halkası yapıştırmışlar. Böyle zincirle çekiyorlar. Öyleyse onun farkında olmak gerekiyor. Ben kulum. Ayet-i Kerime de öyle buyuruluyor değil mi? مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَوَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالُكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ O da Allah'ın elçisi sadece yani. Sadece elçilik vazifesini yapıyor size. O da sizin gibi beşer. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ De ki ey Habibim, ey insanlar, gördüğünüz gibi ben de sizin gibi beşerim. Yiyorum, içiyorum, geziyorum, uyuyorum. Değil mi? Ancak ben vahye tabi oluyorum. اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ يُوحَى اِلَيَّ Tek farkım ne benim? Bana bir vahiy geldi. O vahiy de bana geldi ama ben size duyuruyorum onu yani. Ve ben o vahye tabi oluyorum. اِنْ اَتَّبُوا اِلَّا مَا يُوحَى Ben ancak Allah bana neyi vahyettiyse ona tabi oluyorum. Ama bir beşerim. Öyleyse siz de o vahye tabi olacaksınız. Unutmayalım ki bu hazırlığı ne kadar yapabilirsek Rabbimiz de bizi o kadar ölüm ve ötesinin korku ve endişelerinden emin kılar. Zira Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyurur, biliniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de. Ela inne evliya Allah, la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Dikkat edin, gözünüzü açın. Allah'ın dost oldunuz mu? Korkmak da yok, üzülmek de yok. Allah sizin dostunuz. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah müminlerin dostudur. Siz ona dost olmaya bakın. Allah'ın dostu olmaya bakın. Peki hocam Allah'ın dostu nasıl olacağız? Ellezine amenu ve kanu yettekun. Bu kadar iki kelime. Allah dostu ne hocam? Nasıl bir şey bu yani? Nasıl Allah dostu olur insan? İman ve takva. İman kalpte karar kalacak. Hayatta kendisine faydalı olan şeylerin peşinde zararlı olanlardan uzaklaşarak dikkatli bir şekilde işlenir. Bu kadar sade. Öyle uzun uzun bir şey değil. Cenab-ı Hak Allah dostluğunu bu iki kelimeyle ifade ediyor bize. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ İman ettiler o Allah dostu dediğimiz insanlar. Bir de hani daha önceki sohbetlerimizde takvayı anlatırken ifade ettik. Bir dikenli arazide cam kırıkları üzerinde insan nasıl yürürse hayatın bütün alanlarında gözlerine diken batırmadan, dillerine diken batırmadan, ellerine diken batırmadan, kalplerine diken batırmadan yaşamaya gayret ettiler. Göze nasıl diken batıyor? Harama baktıkça. Dile nasıl diken batıyor? Gıybet ettikçe, yalan söyledikçe, iftira ettikçe Allah muhafaza eylesin. Ele nasıl diken batıyor? Harama dokundukça. Mideye nasıl diken batıyor? Haram yedikçe. Evet, dikenlere batmadan yürüyebilmek. Bunun adına takva deniyor. Bunu yapan da, bu hassasiyetle yaşayan insan da Allah dostu oluyor. Allah dostu olunca da korkacak, mahzun olacak bir şey yok buyuruluyor ayet-i kerimede. Peki başka kimlere korku ve hüzün yok? Ayet-i kerimelerde Rabbimiz onları da açıkça beyan buyuruyor. Evet. Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükafatları vardır. Onlar için de korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir. Harcayacak ama başa kalkmayacak, gönül kırmayacak. Evet. Sonra mallarını gece ve gündüz gizli ve açık hayra sarf edenler var ya, onların mükafatları Allah katındadır. Onlara da korku yoktur, üzüntü çekmezler. Sonra Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru yaşayanlara da korku yok. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُ Evet, iman edip daha sonra da gerçekten Allah deyip dosdoğru yaşayanlara da korku ve üzüntü yok. Sonra ey Adem oğulları size kendi içinizden ayetlerimi anlatacak peygamber gelir de kim onlara karşı gelmekten sakınır kendini ıslah ederse onlara da korku yok. Onlar üzülmeyecekler. Evet. Neler yapacağız ki o ebedi korkulardan azade olacağız? İman edeceğiz. Takva sahibi olacağız. Allah yolunda fedakarlıklar yapacağız. Gizli ve açık hayra davet edeceğiz. İstikamet üzere olacağız. Ve Allah'ın peygamberlerine karşı gelmekten sakınacağız. Bunları yapabilirsen korkma, endişe etme. Evet, korku da olmasın. Endişen de olmasın. O iddet lil müttakin, senin için, takva sahipler için hazırlanmış bir cennet var. Evet. İslam insanı korkutmuyor o kadar, merak etmeyin. Sadece insana neler yaparsa korkulardan kurtulacağını belirtiyor. Dolayısıyla ecel senedinin meçhul vadesi dolmadan evvel, Burada çok güzel bir hayat reçeti sunmuş muhterem üstad. Elimizdeki imkanları adabına riayet ederek cömertçe infak etmek. Bir. İki. Kur'an ve sünnet istikameti üzere bir kulluk hayatı yaşamak. Üç. Allah ve Resulüne canı gönülden itaat edip halimizi ıslaha çalışmak. Elimizdeki imkanları adabına riayet ederek cömertçe infak etmek, Kur'an ve sünnet istikameti üzere bir kulluk hayatı yaşamak, Allah ve Resulüne canı gönülden itaat edip halimizi ıslaha çalışmak ve böylece de hak ile dostluk iklimine girmeye gayret etmeliyiz. Hak ile dostluk iklimine insan böyle girecektir. İnfakla girecektir, ittiba-i Nebi ile girecektir ve Allah Resulüne canı gönülden bağlanmakla girecektir. Tasavvufi terbiye dediğimiz, seyri sülük dediğimizde işte bunları kazanmanın bir mektebidir yani. Bu mektepte, bu manevi mektepte elde edeceğimiz güzellikler bunlar yani. Ha Cenab-ı Hakk'ın ayrıca ikramları olur mu hocam? Elbette ki ayrıca ikramları da olabilir Rabbimizin. Rüyalarınızda olur, başka türlü kalbinizde huzur halleri gelir, gelir, gelir. Ama esas bizden beklenen şu güzellikler. Yani infak, fedakarlık, Kur'an ve sünnet istikametinde güzel yaşamak. Hayatın bütün alanlarında ama. Hayatın bütün alanlarında. Çarşıda müstakim olmak, aile hayatında müstakim olmak. Ne bileyim, sokakta müstakim olmak. Siyasette, ticarette ne varsa her yerde istikametten kopmadan yaşamaya gayret etmek. İstikamet ne? Allah'ın emrettiği şekilde olmak. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Ne, nasıl, ne zaman için emrediliyorsa, ne emrediliyorsa onu yapmak. Nasıl emrediliyorsa o şekilde yapmak. Ne zaman emrediliyorsa o zaman da yerine getirmek. Evet. Allah bizden ne ister, ne istersen ya Rabbi onu yapacağım. Nasıl yapacağım ya Rabbi? Nasıl istiyorsam öyle yapacaksın. Ne zaman yapacağım ya Rabbi? Sen ne zaman istersen. Allah namazı emrediyor. Benim istediğim zaman değil, onun istediği zaman kılacağız. Zekatı emrediyor. Ben canım istediği zaman değil, onun istediği zaman vereceğim. Nasıl vereceğim? Bana bildirilen ölçüde vereceğim yani. E veriyorum 3 kuruş, 5 kuruş zekat. Öyle değil. Hesabı var, kitabı var. Resulullah Efendimiz'in bildirdiği, müçtehid imamların tayin ettiği, tespit ettiği şekilde ne zaman verilecekse o zaman da vermek durumundayız. Onun için Necip Fazıl rahmetli bu fani cihandaki asıl muvaffakiyeti ne güzel hulasa eder. O demde ki perdeler kalkar, perdeler iner, Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner. Evet. Adem'de ki perdeler kalkar, perdeler iner, Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner. Şüphesiz ki ölümü böyle bir huzur içinde karşılayabilmek, ömrünü Rabbin rıza ve muhabbetini kazanma cehdiyle geçiren salih kulların kârıdır. Adeta ahiretsiz bir dünya hayali içinde gafilane bir hayat sürenlere hazin bir ayrılık, korkunç bir felaket olarak görülen ölümün salih müminler için huzur ve saadet dolu bir vuslat olarak tecelli edişini Vehb bin Münebbi bir kıssa ile şöyle nakleder. Kıymetli kardeşlerim, tam burada bu kıssayı okumadan önce bir hatıramı sizlerle paylaşayım. Yıllar önce bir pazar günüydü herhalde. Böyle ailece dedim ki gelin bugün Hüdayi bir ziyaret edelim aile efradımızla. Hem namaz kılarız hem Hüdayi bir Fatiha okuruz dedim. Geldim böyle iki namazı kılınmış, bitmiş, cemaat dağılmış ama Hüdayi Camii çok sıkı bir şekilde bütün hanımlarla dolu. Böyle hafif sesler geliyor. Allah Allah dedim. Namaz bitmiş, cemaat gitmiş. Bu hanımlar nereden geldiler buraya? Ama cami dolu böyle. O zaman kürsü de şurada bir yerde duruyor. Gayet böyle bir hanımlar ortamı. Dışarıda sordum, nedir, ne var dedim burada cemaat. Erkek diye kimse yok burada. Camide hanımlar var. Ne bu manzara? Dediler ki şimdi Gönenli Hoca Efendi gelecek. Pazar günü burada hanımlara vaaz ediyor. Bu hanımlar onu bekliyorlar. İyi dedim, Gönenli Hoca Efendi gelecekse ben de arkada şurada namazımı kılayım, mahfelde bekleyeyim. Hani bazen hanımlar dışarıda bekler, bugün biz bekleyelim dedim. Aile efradına da siz dedim içeri girin, bak Gönenli Hoca Efendi gelecekmiş. Bu da sohbet edecek. Biz sohbette dinleyelim. Hakikaten biraz sonra baktım Hoca Efendi böyle şu merdivenlerden büyük bir heyecanla delikanlı gibi geliyor. Maşallah yani. Merdivenlere neredeyse ikişer ikişer çıkıyor. Arkasında birkaç tane de hanım. Onlar demek sabahtan itibaren Hoca Efendi'yi takip ediyorlar. Hangi camiye gidiyorsa. Hoca Efendi geldi, buradan girdi, kürsüye de oturdu. Dedi ki, hanımefendiler, siz bakın vakit de hayli geç oldu. Sizlere bugün bir tek şey anlatacağım. Ama dedi, iyi dinleyin. Dedi ve bugün yazılan şu menkıbeyi anlattı ama o biraz kendine göre de anlattı. Sonra hanımlara bu menkıbeyi anlattıktan sonra aman hanımlar dedi. Kibir yok dedi. Gurur yok dedi. Bakın dedi, Azrail'in ne zaman geleceği belli olmaz. Ne güzel anlattım. Allah'a güzel kul olacaksınız. Bir de salavat okuyayım, gideyim dedi. Böyle bir güzel hatıram var burada. Neyi anlattı peki Gönenli Hoca Efendi? İşte bu Vehb İbni Münebbih'in şu kıssasını anlattı. Fakat biraz da farklı anlattı yani, o daha böyle hanımların anlayacağı bir şekilde. Hükümdarın biri bir yere gitmeye hazırlanırken üzerine giymek için sayısız elbise içinden en güzelini, binmek için de birçok at içinden en gösterişli olanı seçti. Gidecek ama en güzel elbiseyi giymiş, atların da en güzelini seçmiş. Adamlarıyla birlikte büyük bir ihtişam içinde yola çıktı. Atının üzerinde mağrur bir şekilde yol alırken karşılarına çıkan üstü başı biraz perişan, hükümdarın atının yularını yapıştı bir adam. Hükümdar hiddetle, sen de kimsin ki? Benim karşımda kim oluyorsun? Çekil önümden diye bağırdı. Adamcağız sakin bir şekilde, sana söyleyeceklerim var. Senin için çok hayırlı, hayati bir mesele dedi. Hükümdar merakla, karışık bir hışımla söyle bakalım deyince adam, gizlidir, eğil de kulağına söyleyeyim dedi. Hükümdar eğildi. Adam, ben Azrail'im, canını almaya geldim dedi. En güzel elbiseni giymişsin, atın da en güzelini seçmişsin, havan da yerinde, gururla gidiyorsun ama beni de küçük gördün böyle, üstü başı perişan diye. Yavaşça söyleyeyim kulağına ki, ben Azrail'im, canını almaya geldim dedi. Ne olur biraz müsaade et dedi, işim var dedi. Azrail de, hayır. Sana müsaade yok, ailene de ulaşamayacaksın dedi. Oracıkta hükümdarın canını alıverdi. Gönenli Hoca Efendi bunu öyle güzel anlattı ki biraz da farklı bir şekilde. Demiş ya adam, ya Azrail böyle mi gelir insanın karşısına? Vallahi her türlü gelir demiş yani. Haber de vermez, randevu da almaz. Böyle o canı istediği zaman geliverir demiş. Atının üstünde de canını almış diyor. Peki sonra ne olmuş? Daha sonra yoluna devam eden Azrail, salih bir müminle karşılaştı. Ona da selam verdikten sonra, seninle bir işim var, fakat bunu sana gizli söyleyeceğim dedi, kulağına eğilerek kendisinin Azrail olduğunu söyledi. Peki o ne yapacak? Mümin kul buna sevindi. Hoş geldin, ne zamandır seni bekliyordum dedi. Hatta hatırlıyorum, Gönenli Hoca Efendi, ben Azrail'im deyince, o demiş, sarılmış böyle diyor. Ben de seni bekliyordum diye. Evet, Azrail öyle gelir mi der insan, bir de zaten bekliyorum ne olacak. Hoş geldin, safa geldin. Nasılsa bir gün gelecektin. Ne güzel gelmişsin işte. Evet, Azrail, öyleyse yapmakta olduğun işi tamamla dedi. Adam, benim en mühim işim, Allah Teala'ya vuslattır. Başka işim yok. Bunun üzerine dedi ki, sana biraz mühlet versem olur mu? Hangi hal üzere ölmek istersin? Canını öyle alayım dedi. Buna imkan var mı diye sordu. Melek, senin için bununla emir olundum dedi. Öyleyse abdestimi tazeleyeyim, namaza başlayayım, başımı secdedeyken canımı al dedi. Rivayet bu. Fakat hiç unutmuyorum, Hoca Efendi şöyle anlatmıştı, Allah rahmet eylesin Gönel Hoca Efendi. Melek demiş ki, senin demiş çoluğun çocuğun var mı, onlarla bir helallaştın mı? Git istersen helallaş. Olur mu canım demiş, ben sabah evden çıkarken dedim ki zaten, aman hane halkı, Azrail'in ne zaman geleceği belli olmaz. Belki akşama gelmeyebilirim, hakkınızı helal edin dedim, öyle çıktım evden demiş. Hoca Efendi böyle anlattı yani. Ama rivayet biraz farklı tabii burada. E demiş, peki senin abdestin falan var mı? Olmaz mı demiş ya. İnsan abdestsiz mi gezer? Abdest de var demiş, her şey hazır. E o zaman demiş, secdeye in, senin canını orada alayım demiş, diyor. Evet, fevkalade güzel, bizlere bir uyarıcı şey. Onun için Hoca Efendi bunu anlattıktan sonra da işte az önce ifade ettiğim gibi, Allah rahmet eylesin, hanımlar dedi, aklınızı başınıza alın, öyle gurur, kibir yok, Allah'a güzel kul olmaya dikkat edin. Çünkü ölüm meleğinin nerede, ne zaman geldiği belli olmaz. Hani bazı çarşıda gezerken gelir, bazen hoplarken, zıplarken gelir, gelir. O zaman her an gelebilecek gibi dikkatli olmak lazım. Sonra da bu menkıbeden sonra, muhterem üstad buyuruyor ki, Mevlana Hazretlerinin tabiriyle herkesin ölümü kendi rengindedir. Ey ölümden korkup kaçan kişi, işin aslını ve sözün doğrusunu istersen, sen aslında ölümden korkmuyorsun. Sen kendi hal ve amellerinden korkuyorsun. Ne olacak halim diyorsun yani. Öleceğiz de ne olacak peki? Bu kara yüzümüzle, bu bozuk amellerimizle, bu kirli hayat defteriyle ne olacak? Kendimizden korkuyoruz, ölümden değil. Kendimizden korkuyoruz. Çünkü ölüm aynasında görüp ürktüğün ve korktuğun ölümün çehresi değil, kendi iç dünyanın çirkin yüzüdür. Mevlana böyle dedi diyor. Ölüm aynasında görüp ürktüğün ve korktuğun ölümün çehresi değil, senin kendi iç dünyanın çirkin yüzüdür. Evet, çirkin yüzüdür. Yani son nefes herkesin karşısına yaşadığı hayatın manevi keyfiyetine göre çıkar. Onun için yine Allah rahmet eylesin kendilerini, Mahmud Sami Efendi rahmetullahi aleyh şu sözü çok naklederlerdi. Temutûne kemâ te'îşûn ve tüb'asûne kemâ temutûn. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz biiznillah. Nasıl ölürseniz de öyle dirilirsiniz. Evet. Allah diyerek yaşarsanız Cenab-ı Hak sizi yine Allah diyerek huzuruna alır. Sonra Allah diyerek de dirilirsiniz. Ama zulümlerle, günahlarla, isyanlarla yaşarsa insan tabii bir gün onlarla beraber gidiverir. Dirilirken de o hal üzere dirilir. O bakımdan aslında bütün mesele hayatın farkında olmaktır. İşte ona Kur'an tabiriyle ve huve ma'aküm. Nerede olursanız sizinle beraberdir. Ve huve ma'aküm eyne ma'künt. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Birçok kardeşimizin belki seherlerde tefekkür ettiği ayet-i kerimeler. Biz ona şah damarından daha da yakınız. Sonra o bizi seviyor, biz de onu seviyoruz. İnne rabbeke le bil mirsad. Cenab-ı Hak her an sizi gözetlemekte. Ve kânallâhu aleyküm rakîbâ. Allah Teala şüphesiz sizleri daima murakabe etmekte. E Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleri bize ne söylüyor acaba değerli kardeşlerim? Keyfinizi yaşayın mı diyor? Yoksa bize ciddi bir hayatın farkında olarak yaşamaya emrin veriyor. Korkutmuyor Cenab-ı Hak bizi. Sadece dikkatli yaşayın diyor. Size verdiğimiz helallardan yiyin diyor. Yeri göğü size müsahhar kıldık diyor. Her şey bizim için çalışıyor. Yani şu koskoca alem bizim için çalışıyor. Onun için Hazreti Mevlana yine bir sözünde buyuruyor ki, güneş, ay, bulutlar, şu toprak sana bir lokma ekmek vermek için yaratıldı. Güneş olmasa o lokma olur mu? Bulutlar, yağmur yağmasa sen ekmek yiyebilir misin? Değil mi? Öyleyse o bütün bu kainat sana bir lokma ekmek için yaratılmış, sen de o ekmeği gafletle yeme ne olursun diyor yani. Önüne bir ekmek geldiyse Bismillah de, yedikten sonra da bir Elhamdülillah de. Maalesef böyle ta o askerlik günlerimizde hatırlıyorum. Tabii çok farklı ailelerden gelen gençler vardı içimizde. Ne yazık ki yani kötü bir misali ama yemekten sonra ekmeğe ağzını silip sonra çöpe atanlar vardı. Tabii biz yani ya ne yapıyoruz, ne diyoruz, ne yapıyorsunuz filan desek de bizi dinleyen yok. Öyle alışmış, ekmeğin farkında değil. O bakımdan bizim medeniyetimizde ekmeğin güzel bir ismi vardır. Nedir o? Nan-ı aziz. Nan-ı aziz. Aziz lokma. Şimdi sık sık gündeme geliyor değil mi? Ekmek israfı gündeme geliyor. Sokaklara, çöplere ekmek atıldığı geliyor. Onun için kıymetli kardeşlerimiz, yaptığımız her şeyin farkına varmalıyız. Hayatı dikkatli yaşamalıyız. Gafil olmamaya gayret etmeliyiz. Elbette ki gaflet de insan için ama bu kadar da hani yani kapkaranlık bir gaflet olmamalı yani. O gafletin içinde zaman zaman uyanmaya, kendimizi derlemeye, toparlamaya gayret etmek gerekir. Onun için de son nefes herkesin karşısına yaşadığı hayatın manevi keyfiyetine göre çıkar. Mü'mine gurbetten sılaya dönüş mutluluğu veya huzurlu bir bayram sabahı olur. Kafire ise kabuslarla dolu korkunç bir azap yolculuğu. Dedi ki Ebu Hazim şöyle buyurur. İtaatkâr bir kulun Allah'a gidişi, evinden, ailesinden ayrı düşen bir insanın onu iştiyakla bekleyen ailesine kavuşması gibidir. Asi bir insanın Allah'a gidişi ise, efendisinden kaçan bir kölenin yakalanıp tekrar ona döndürülmesi gibidir. Beni yakalayacaklar, kaçıyorum ama beni yakalarlar, yakalayınca da beni döve döve tekrar yerime götürürler. Asi'nin hayatı budur ama itaatkâr bir kulsa evinden, ailesinden ayrı düşmüş fakat beni bekleyenler var deyip öbür tarafta gider. Dünya yolculukları da böyle değil mi kıymetli kardeşlerim? Bazen eşimizi, dostumuzu, arkadaşımızı yolcu ederiz, üzülürüz. Ya ayrılmasaydık deriz ama onu bekleyen öbür tarafta bir anne vardır, baba vardır, eş vardır değil mi? Bir tarafa ağlarken diğer taraf onu beklemektedir. Onun için şöyle bitirelim. Diyor ki büyük, sen dünyaya geldiğinde ağlıyordun. Herkes gülüyordu etrafında. Anneler, teyzeler, halalar, amcalar. Fakat öyle bir hayat sür ki sen giderken güle güle git de arkandan herkes ağlasın. Evet, dünyaya ağlayarak geldik ama dünyadan inşallah böyle tebessümle gideriz. Gerçekten bazı insanların böyle simasını ölüm anında görüyorsunuz. Yani sanki o yıkanma taşının üzerinde gözünü kapatmış da böyle bizi seyrediyormuş gibi bir hal oluyor. Bazı insanları görüyoruz böyle gerçekten. Tebessüm ediyor sanki. O yüzündeki tebessüm kaybolmamış hala. Yani öte alemi böyle sadece gözü kapalı ama mütebessim gidiyor. Evet, böyle manzaraları anlatıyorlar zaman zaman gazeteler. Kimisinde de Allah muhafaza çok daha dünyadayken o azabın izleri görülüyor. Yüce Rabbimize dua etmeliyiz ki bize Müslümanca yaşamaya muvaffak kılsın ya Rabbimiz. Canımızı da Müslüman olarak alsın, bizi de salihlere katsın değerli kardeşlerim. Evet, uzun bir sohbet, bu güzel bir sohbet. Olmazsa inşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.